Sayfa 84. Hem ağlayıp hem koşarak merdivenlerden çıktım. Celeste Catoli'nin ucundaki okuma odasından telaş içinde çıkmıştı. Neler oluyor küçüğüm diye bana doğru ilerledi. Ama benim tek kelime edecek halim yoktu. O kadar mutsuz, o kadar ümitsizdim ki kendimi odamdaki yatağın üzerine atıp başımı yastıklarıma gömdüm ve dünyayı umursamaz bir şekilde ağlamaya devam ettim. Celeste yanıma oturup hiç ses çıkarmadan saçlarımı okşayarak sakinleşmemi bekledi. Sonra beni bir bebek gibi kolları arasına alıp alnımı öptü. Hıçkırıklarla sarsılıyordum. ''Şimdi daha iyi misin? Anlatmak ister misin canım?'' dedi. Hıçkırıklarımın arasından kesik kesik konuşmaya çalıştım. ''İzin vermiyorlar.'' ''Neye izin vermiyorlar?'' ''Doğumumdan beri bizle olan mürebbiyen bugüne dek beni böylesine ağlatacak, bedbaht edecek bir yasağın olmadığını bildiğinden çözmeye çalışıyordu. ''Evlenmemize.'' Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Başını meraklı bakışlarla yana eğerek sordu. ''Nasıl? Kimle evlenmenize? Kim evlenecekti ki?'' Yine ağlamaya başlamıştım. ''Nesim. Nesim'le benim.'' Celeste sadece bir kez bakışmalarımızı yakalamıştı ve benim Nesim'e karşı ilgimi muhakkak sezmişti ama Fransız olmasına rağmen bir bakıştan sonra evlilik için bu kadar patırtı koparılabileceğine ihtimal vermekte zorlanıyordu herhalde. ''Siz ne zaman evlenmeye karar verdiniz küçüğüm, ne zaman?'' Çok emindim. Bir taraftan da kendisinin yanımda olmadığı anları hatırlayıp bazı zamanlama hesapları yapıyordu. Şaşkındı, hem de çok. Şişmiş, yarı kapalı, yaşlarla dolu gözlerimin ardından bile görebiliyordum şaşkınlığını. ''Şşt, şşt'' diye susturmaya çalıştı. ''Kendini bu kadar mahvetmene izin veremem küçüğüm. Haydi biraz sakinleş de şunu oturup konuşalım istersen. Haydi küçüğüm.'' Aslında ne anlatacak ne savunacak bir durumu vardı hikayemin ama yine de Celeste'i kendime acındırıp en azından bir taraftarım olmasını da istemiyor değildim. Çünkü kesinlikle biliyordum ki ne dayım ne halalarım ne de eniştelerim bu konuda beni alkışlayacaklardı. ''Haydi gel, önce yüzünü yıkayalım.'' İtaatkar bir tavırla dediğini yaptım. Aynaya baktığımda görüntümden korktum. Kendimi hayatımda hiç bu kadar perişan edecek boyutta ağlamamıştım. Babaanne ve dedelerimin ölümleri dışında. Celeste kütüphanedeki konuşmayı anlattığımda o da aynı soruyu yöneltti. ''Peki sen gerçekten istiyor musun bu delikanlı ile evlenmeyi?'' Burnumu çekerken gözlerimi kırpıp başımı salladım. ''Küçüğüm benim, onu tanımıyorsun bile.'' ''Neden herkes tanımaktan bahsediyor? Tanımak nedir ki? Ne kadar tanıyınca evlenilir?'' Celeste gülümsedi. ''Tanımak, karşındaki insanın gördüğün yönlerinden başka bir bakışla göremediğin taraflarını, iç dünyasını, sevdiklerini, kızgınlıklarını, beğendiklerini, hayallerini keşfetmektir.'' ''O da beni tanımıyor o zaman.'' ''İşte mesele de bu ya. Aslına bakarsan tanımadan, tanınmadan o kadar çok genç kız evlendiriliyor ki. Senin şansın bundan farklı düşünen bir ailen olması.'' ''Şanslı mıyım?'' ''Hem de çok. Erkekler dünyasında yaşıyoruz Hüma küçüğüm. O dünyada ne kadar kuvvetli olursan o kadar az üzülürsün ve annenle baban seni buna hazırlamak istiyorlar. Onları anlamalısın.'' ''Ama çok seviyor beni.'' ''Nereden biliyorsun? Nasıl emin olabilirsin? Birkaç kaçamak bakıştan bahsediyorsan inan erkekler bunu hep yapar. Hele karşılık alırlarsa daha da ısrarcı olurlar.'' ''Sadece o değil.'' dediğim an pişman oldum. Celeste ani bir uyarı almış gibi yerinde doğrulmuştu. ''Başka? Başka ne sebep olabilir ki senin duygularına? Onunla geçen yazdan beri ilk kez geçen akşam davetinde karşı karşıya geldiniz.'' Birden başından beri yaptığı zaman hesapları ile son cümlemi bir araya getirmiş olmalıydı. Yoksa sen ayrıca onunla beraber olmuş olamazsın değil mi?'' ''Yok yok, saçmalıyorum, böyle bir şey olamaz.'' Benim cevabımı beklemeden ilave etti. ''Şayet benim ihmalim senin böyle bir şey yapmana fırsat verdiyse burada suçlanacak olan benim. Seni gözümün önünden ayırmamam lazımdı.'' Onun böyle bir durumda beni ve sorumluluğumu sahiplenişi içimi rahatlatmıştı. Hem ona duyduğum güven artmış hem de ona karşı haksızlık da olsa suç ortağı bulmaktan memnun olmuştum. Ancak gönülden iyi niyetine karşı kendimi borçlu hissetmiştim. Sırrımı ifşa etmeye karar verdim. ''Kapımın önünde nöbet tutamazdın ya sevgili Celeste.'' Dudaklarıma yayılan gülümsemeyle birden ne kadar rahatladığımı fark ettim. ''Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım.'' Durdurmasam sevgili mürebbiyem daha Tanrı'ya seslenmeye devam edecekti. Ama inan bir şey olmadı. ''Nasıl yapabildim bunu küçüğüm? Ne cesaret, ne kara gözlülük. Sen kendin anlatmasan inanmayacağım.'' Benden kaç yaş büyük mürebbiyemi bile cesaretimle şaşırtmış olmak hoşuma gitmişti. Peki, bir şey olmadı derken hiç yakınlaşmadınız mı? Hiçbir erkek gecenin o saatinde yatağından kendisi için ayrılıp gizlice bahçeye çıkan bir kıza sadece uzaktan bakmaz küçüğüm. Biraz utanmıştım. Yaptıklarımın Fransız Celeste'i bile aştığının farkındaydım. Mahcup gülümsedim, dudaklarımı ısırıp. Ellerimi tutup gözlerimin içine baktı. Söyle bana lütfen, nereye kadar gittiniz? Hiçbir yere kadar gitmedik, inan. Öpmedi mi? Zaten aksine inanmayacak gibi bakıyordu. Evet, öptü. Peki ya sen? Sen de karşılık verdin mi? Öpüştük işte. Küçüğüm, 24 saatte yaşanan aşk için çok hızlı gitmişsin, çok tehlikeli olabilirdi. Sonra uyarısını kâfi bulmamış olmalı ki sordu. Bir erkekle beraberken neler olabileceğini biliyor musun sevgili Hüma? Sanırım, okulda kızlar anlatıyorlar bir şeyler. Küçüğüm, kızların büyük bir çoğunluğu o iş bittikten sonra büyük pişmanlık duyar, erkeklerden tiksinir, kendilerinden nefret eder. Çünkü göz göze bakmaya benzemez cinsellik. Birinde bütün heyecanını, arzunu göz temasında yaşarsın. Hiç kimseye zarar gelmez. En fazla biraz kalp ağrısı çekersin. Ama vücudunu bir erkeğe teslim ettikten sonra sevgi, şefkat boşluğuna düşersen kendini affedemezsin. Celeste öyle içten, yavaş yavaş kelimelerini yeni düşünüp seçmiş gibi değil de daha evvelden hafızasını depoladığını çekip çıkarıyor gibi akıcı kullanıyordu. Senin de öyle mi oldu diye sordum cesaretle. Gülümseyerek yanaklarıma, şakaklarıma yapışmış saçlarımı düzeltti. Gözleri saç tellerimin hareketinde gezindi. Belki ben, belki bir başka kadın. Mühim olan senin aynı şeyi yaşamaman. Yaşamayacağım. Ben de onu ümit ederim küçüğüm, ben de. Peki, şimdi ne olacak? Tekrar kendi mutsuzluğuma dönmüştüm. Bilmiyorum. Annem de babam da kesin tavırlılar. Ama şayet izin vermezlerse çok bedbaht olacağım. Ben onsuz yaşayamam. İlahi küçüğüm, onunla hiç yaşamadın ki onsuz yaşamanın farkını bilesin. Yaşamadım ama onunla beraber yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu tahmin edebiliyorum. Ah küçüğüm, çok kararlı görünüyorsun ama ne yapabilirsin ki? Ağlarım dedim, ölene kadar ağlarım. Gerçekten de kararlıydım. 2 gün boyunca odamdan çıkmadan ağladım ağladım. Yüzüm gözlerim şişti. Sümkürmekten burnumun kenarları kızardı ve tahriş oldu. Boğazım ağrıdı. Çekmecemde mendil kalmadı. Bu müddet zarfında annem, anneannem, halalarım, dayım sıra sıra odama gelip beni makul düşünmem konusunda şefkatle ilgili tavırlarıyla yönlendirmeye çalıştılar. Reddettiğim yemeğimi hiç değilse biraz tatmam için yalvardılar ama fayda etmedi. Kimseyle konuşmuyor, sadece ağlıyordum. Yanımdan hiç ayrılmayan Celeste, işin vahametinin başlangıçta sandığından daha büyük olduğu kanısında her yanıma gelişinde kendini suçluyor, hepsi benim hatam, hepsi benim hatam deyip duruyordu. Annemlere sırrımı açıklamadığından emindim ama odamı hiç terk etmeyerek benim bir çılgınlık daha yapmamı engelleme telaşı da olduğunun farkındaydım. Beni sakinleştirmek için uğraşıyor, ağlamaktan yorgun uyuyakaldığım zaman da elinde kitabı oturuyordu. Onu arada bir tülün arkasından dışarıya bakarken yakalamıştım. İkinci günün akşamı o ana kadar hiç yanıma gelmeyen babam odama girdi. Halimi görünce içinin parçalandığını tahmin ediyordum. Ama onun gözlerindeki kırgınlığı, hayal kırıklığını okumamak da mümkün değildi. Sebebinin kendim olduğunu çok iyi bildiğim bu üzüntüyü yaşattığım için kısa bir anlık pişmanlık duydum. Ancak kendi mutsuzluğum galebe çaldı. Koltuktan ayağa kalkan Celeste dönüp kibarca konuştu. ''Bizi yalnız bırakabilir misiniz matmazel?'' Celeste kitabını alıp odadan ayrıldı. Ben çalışma odasından fırladığımdan beri yarattığım kaosun ailemin üzerindeki etkisini, şaşkınlıklarını tahmin edebildiğim için biraz da ne yapacağımı bilmez bir tavırla elimdeki mendilime burnumu sildim. Babam sessizce oyalanma taktiğime son vermemi bekledi. Ne var ki onun gözlerine bakamıyordum. Kucağıma koyduğum mendilimle oynamaya devam ettim. ''Bu yaptığının ne kadar çocukça olduğunu biliyor musun?'' dedi. Hala ayakta duruyordu ama yanıma gelip beni kucaklamamak, bağrına basmamak için kendisini zor tuttuğunu biliyordum. Ben babamın göz bebeğiydim ve çok kırmıştım onu yaptığımla. Ama inadım inattı. Çocukça değil dedim. Ya ne sence? Büyümek bu. Hiç sanmam. Büyümek aldığın kararların hayatına ne sorumluluklar getireceğini anlamaktan geçer. Sen daha hiç böyle bir karar vermek zorunda kalmadın Hüma. İlk önemli kararın kendini korumasız, uçsuz bucaksız bir serüvene atmak oluyor. Hem de bundan sonraki tüm hayatına yön verecek bir karar. Bu hiç doğru değil. Bize güvenmelisin. 2 gündür evde yarattığın üzüntüyü biliyor musun? Bu hiç tanıdığımız Hüma'nın, bizim bebeğimizin tavrı değil. Buna bir cevabım yoktu. Onlara tabii ki güveniyordum ama niye ikisi arasında seçim yapmak zorundaydım? Hem aileme güvenip hem Nesim'le evlenemez miydim? Düşündükçe kendime inandırıcı gelen bu fikrimi babama da söylemeye karar verdim. Affedin beni babacığım ama elimde değil, çok mutsuzum. Babam yatağımın kenarına oturup mendilimi saran elimi iki avucu arasına aldı. Daha birkaç gün evvel mutlu, neşeli, sıhhatli bir genç kızın bu kadar kısa zamanda hayatını bu kadar etkileyecek ne olabilir? Sonra çenemi tutup başımı kaldırdı. Gözlerime bakarak üzüntülü gülümsedi. Yüzünün aldığı şekil de cabası. Ona sorar gözlerle bakınca tamamladı. Bu kez kahkahayla. Japon balığına benzemişsin. Benzetme hoşuma gitmişti. Ben de güldüm. Şaşkın bir Japon balığı diye ekledi. Aşık oldum ondandır dedim. Ağzımdan çıkana kendim de inanamıyordum ama dürüst olursam babamı ikna edebileceğimi biliyordum. Kâfi yalan söylemiştim o ana kadar. Aşk mı? Ah bir tanem, 16 yaşın uzaktan hayran olmalarını aşk zannetmeni anlayabiliyorum. Ama inan, bu aşk olamaz. Peki ne o zaman? Beğenme, beğenilmekten hoşlanma, çektiğin ilgiden heyecan duyma, ne dersen de. Ama aşk değil. Biz zaten bu sebepten senin bu tuzaklara düşmemen için kendini geliştirmeni, kuvvetli olmanı istiyoruz. Aşk zaman alır, emek ister ki sevgiyle buluşsun, şefkati içine alsın. Babamı kandıramayacağım belliydi. Gözlerim yeniden yaşlanmaya başlamıştı. Söyle bakalım, hem bizi terk edecek hem de istikbalinle ilgili bütün seçim haklarını bırakıp onunla gidecek kadar mı bu hayranlığın? Ben cevabımı veremeden hemen ekledi. Bu arada tekrar hatırlatmak isterim ki bizler için henüz damat adayı değil bu delikanlı. Bu konuda fikrimiz değişmedi. Ben düşünmüştüm ki Paris yerine Londra'da üniversiteye gidebilirim. Daha Saint-Benoît'da bir senem var, unutma. Olsun, bitince. İngilizcen üniversite tahsili yapmaya kâfi gelecek mi? Ders alırım, lisan okuluna giderim. O güne kadar Nesim seni bekler mi? Bundan hiç emin değildim ama o an mühim olan babamı inandırmaktı. Bekler dedim. Ya sen? Başka kimse yok ki zaten. Beklerim tabii. Babamın gözlerinde keşke başkası olsaydı bakışını yakalar gibi oldum. Ayağa kalkıp pencere kenarındaki koltuğu yatağa doğru yanaştırdı. Mühim bir şeyler söyleyecek gibiydi. Babamın ailemizin bütün fertlerinden sonra yanıma gelişinden tahmin etmeliydim onun bir kural koyup bir karar bildireceğini. Aile meclisi iki gündür kendi aralarında bunu çok konuşmuş olmalılardı. Babamın yaptığı benim kararlılığımı, şartları idrak edip etmediğimi tartmaktı. Başka hiç kimseyle evlenmek istemiyorum babacığım. Ne olur müsaade verin, beni mutsuz etmeyin. Yemin ederim tahsilime de devam edeceğim. Babam koltukta bacak bacak üstüne atarken sakalını sıvazlayıp düşünceli bir tavırla bekledi. Sonra zaten söylemeyi çok önceden planladığından emin olduğum sözleri sıraladı. Bak ne diyeceğim Hüma. Nefesimi tutmuş bekliyordum. Daha evvel bu kadar inatla bize rağmen sahiplendiğim bir hadise olmamıştı. Annenle, anneannenle uzun uzun konuştuk. Seni bize isyankar yapacak kadar. Burada babamın ses tonu onları ne kadar kırdığımı belli ediyordu. Etkilendiğim bir insanla belki de gerçekten mutlu olabileceğini de düşündük. Seni mutlu gülümserken görmek istiyoruz. Ve sonunda karar verdik ki şayet seçimin yanlışsa ve bir gün geri dönmen gerekirse bizi burada yanında bulacağından emin olmalısın. Eğer seçimin doğruysa zaten dönmene gerek kalmayacak. O zaman da yanılmış olsak bile biz de daha mutlu olacağız. Burada derin bir nefes alıp arkasına yaslandı. İşaret parmağını kaldırarak devam etti. Yalnız bazı şartlarımız var. Heyecandan yutkunamıyordum. Yüreğim iki gündür kendisini ezen ağırlıktan kurtulmuş, yeniden çırpınmak üzere hazırlanıyordu. İznim çıkmak üzereydi. Birincisi, hem sen söz vereceksin, tahsilini devam ettirmek üzere, hem de Nesim'den söz isteyeceğim, sana engel olmayacağına dair. Masraflarını ben karşılayacağım tabii ki. Önümüzdeki yaza kadar da fikrini değiştirirsen hiç kimse seni sorumlu tutmayacak, merak etme. Çünkü demin dediğim gibi bu çocuk bizim gözümüzde en makbul damat adayı değil, bunu unutma. Evlenseniz bile bizim şüphelerimizi gidermesi zaman ve çaba gerektirecek. O buna ne kadar hazır bilmiyorum. Bir tesellimiz anne ve babasının mükemmel insanlar oluşu. Ayrıca şayet bu evlilik gerçekleşirse onun seni kırdığı, üzdüğü zaman katiyen taviz vermeden baba evine geri dönmeyi taahhüt edeceksin. Yaptığın seçimin hayatın boyunca taşıyacağın bir boyunduruk olmasını istemiyoruz. Bütün enerjim geri gelmişti. Sevinç içinde yatağımdan fırlayıp babamın kollarına atıldım. Şimdi de mutluluktan gözlerim dolmuştu. Ah, teşekkürler babacığım, çok teşekkürler. Bana sarılırken ikaz etti babam. Artık ağlamak yok ama. İki gündür bu kadar üzülmemizin, kararlar vermemizin bir anlamı kalmayacak yoksa. Affedersiniz babacığım, sizi de çok üzdüm ama inanın elimde değildi. Yani bunun sadece bir inat olmadığını mı söylüyorsun? Başımı onun omuzuna dayayıp mutlulukla mırıldandım. Kesinlikle değildi, yemin ederim. Sırtımı sıvazladı. Haydi, şimdi git kendine çeki düzen ver de hiç değilse bu akşam yemeğini adabıyla sofrada beraber yiyelim. Hakikaten Japon balığına mı benzemişim? Kapıya doğru ilerlerken gülümsedi. Evet, çok güzel bir Japon balığı. İki gün sonra Akif Bey, karısı ve oğlu bizdeydi. Malum, bizim ailemiz kalabalık, herkes oradaydı. Anne ve babası babamın şartlarına saygıyla yaklaşırken Nesim'in bu uzatmadan pek hoşlanmadığını sezebiliyordum. Bakışlarımız karşılaştığında kızarıyor, onunla bahçede yaşadıklarımızı düşünürken salondaki herkesin aklıma okuduğu hissine kapılıyordum. Babamın önümüzdeki yaza kadar hiçbir resmi bağlantı istememesine rağmen Akif Beyler en azından nişan yapmakta ısrarcı davrandılar. Annem nişanın benim aşka düşüşüm kadar aceleye getirilmesini istemediğinden olacak, Ağustos ayında gerçekleştirilmesinin uygun olacağını söyledi. O gece Nesim'le sözlenmiş olduk. Ama yaşadıklarımdan o kadar yorgun düşmüş, kendimi öylesine harap etmiştim ki birkaç gün aşk ve zafer sarhoşluğundan bitkin dolaştım. Onunla tekrar yalnız kalmamız için de fırsat yoktu zaten. Onu ya gündüzleri tenis oynarken ya da geceleri bahçelerinde sigara içip dolaşırken görüyordum. Birkaç kez beni fark edip pencereye gönderdiği öpücüklere kaçamak karşılık verdim. Birkaç defa da Celeste veya annemler yanımdayken bahçede çay saatinde bize katıldı. Bu ziyaretleri hep daha evvelden müsaade isteyerek gerçekleştiriyordu. Nesim ideal bir damat adayı olmak için uğraşıyordu. Bir müddet sonra onun yüzüne, gözlerine bakarken artık titremiyordum. Kalbim yine hızla çarpıyor ama mahcubiyet hissetmiyordum. Bir sene sonra karı koca olacağımız fikri beni ona karşı daha rahat, kendimden daha emin kılmıştı sanki. Beni tek düşündüren aramıza girecek olan koca bir yıldı. Ya o arada vazgeçerse? Ya başka birine aşık olursa? Ailem o yaz sonu programını tamamen değiştirmişti. Annem bütün zamanını nişan hazırlıklarını ayırıyordu. Evde aslında hiç de gerekli olmamasına rağmen hummalı bir bakım başlatmıştı. Halbuki her şey yazlığı açmadan önce elden geçirilmişti zaten. Yine de annemin nişan akşamına kadar köşkü mükemmelleştirmek üzere yarattığı projenin uygulanması için parkeci ustası Luis Mazzolini, mermerci Nishin Takvoryan, marangoz Luigi Leone, döşemeci Leon Rosenthal ve Sava Portnikov, işlemeci Kirkor Mesişan, elektrikçi George Garneri, gaz ve su tesisatçısı Samuel Zakum, bir başka marangoz Monsieur Dobertser Berger ve tabii evin hanımlarının kıyafetleri için Madame Fengara ve yardımcısı bazen ikişer üçer, bazen de hepsi bir arada evin içindelerdi. Adeta küçük pera yaşanıyordu evimizde. Olga Karamanov mutfakta her gün neredeyse küçük bir orduyu besleyecek kadar yemek hazırlıyor, diğer yardımcılarımız, emektarlar işi biten ustanın arkasından temizleyip koşuyorlardı. Olga birdenbire hüzünlü step şarkılarından vazgeçmiş, işveli bir sesle son derece keyifli Rus halk şarkıları söylemeye başlamıştı. Özellikle döşemeci Sava Protnikov geldiği günler sesindeki oyunculuk daha da artıyordu. Aslında aşkı yaşayan bir tek ben değildim. Yalnız benimki biraz bana uygun, hem çok gizli, ardından da çok patırtılı olmuştu. Ancak şikayetçi değildim. Çılgın bir inatla, çılgın bir maceraya gönüllü olmuş, birkaç günlüğüne ailemin hayatını karartmıştım. Ama neticeden çok memnundum. Bütün bu canlılık, değişik kültürlerin lisanları, aksanlarının getirdiği çeşnenin kalabalığı evde ayrı bir soluk estirmişti. Gerçi Maşka'daki evimizde de bize servis veren aynı ustalardı ama hiç bu kadar çoğu bir arada olmamıştı. Görmüş geçirmiş anneannem bile merdivenlerin üzerinde yanından koşuşan mermerciler, ahşap cilacılar arasında kaldığı bir gün beni yanağımdan öpüp ''İlahi güzel prensesim benim, şu evi ne hale getirdin görüyor musun? Umarım bütün hayatım böyle telaşeli olmaz.'' dedi. Ama bunu şikayet babında değil, durumdan eğlendiği çok belli bir ifadeyle söylemişti. Bahçeye yeni kameriyeler, masaların yerleştirileceği bölüme toprağın üzerine parça mermerlerden düzenlemeler yapıldı. Mevcut ferforje bahçe iskemlelerimizin benzerleri ve yastıkları ısmarlandı. Üsküdar'dan gelen bahçıvan Anastas yenilik izlerini yok edecek çiçeklendirmelerle maharetini gösterdi. Annem her şeyin pırıl pırıl olmasını sevdiği halde özellikle bir okazyon için yeni yapıldığı izlenimi vermesinden hiç haz etmezdi. Evin içindeki parkeler, mermerler yeniden cilalandı. Keten masa örtüleri ve peçeteleri işlemeciye teslim edildi. Benim aşk salıncağımın kumaşı değiştirildi. Bana turkuaz rengi ipek şifondan bir elbise dikildi. Başıma da aynı renk organzeden çiçeklerle süslü bir taç yapıldı. ve Bedrosyan'a da ayakkabılar sipariş edildi. Bu arada Nesim sigarası elinde geceleri bahçede dolaşmaya devam ediyor ama ben yerimden kıpırdayamıyordum. Birdenbire akşam gezmeleri durmuş, tenis oynamaya gelen arkadaşları da sırra kadem basmıştı. Dayım bile bir ara, "Hümacım, Nesim'i bile uslandırdın ya, inanamıyorum," demişti. Onunla her nerelerde karşılaşıyorsa demek ki artık görmüyordu. Bahçenin arka tarafında yıllardır boş duran hizmetkar odaları dahi dolmuştu. Evin gizlilik sağlayacak hiçbir köşesi kalmamıştı. Annemler dışarı gitseler bile artık anneannem, Seles veya bir başka aile ferdi benimle kalıyordu. Hiç yüzüme vurulmamıştı ama zaman zaman kaçamaklarımı bildiklerinden veya en azından tahmin ettiklerinden şüpheleniyordum. Sanırım benim kendimi affettiğim gibi onlar da affetmişti belli ki. Nihayet Ağustos'un 15'i geldi çattı. Ustalarımız neredeyse son güne kadar evin içindelerdi ve birdenbire hepsi alet çantalarını, yaygılarını, yardımcılarını toplayıp ayrıldılar. O andan itibaren annemin süsleme becerisi devreye girdi. Kolalanmış örtüler, çiçek aranjmanları, mumlar, ailemizin kaç nesil ev değiştiren porselen, gümüş ve kristalleri masalara yerleştirildi. Olga mutfakta bir yandan şarkılarını söylüyor, bir taraftan da kırık Türkçesiyle yardımcılarına talimatlar veriyordu. Menü, soğuk kremalı kuşkonmaz çorbası, ıstakoz termidor, portakallı ördek ve Olga'nın dillere destan parfesi ile yanında çikolata sufleydi. Olimpi Fengara bir gün önceden gelmiş, hepimizin elbiselerini giydirmiş, bazılarının üzerlerinde gerekli görülen ufak tefek rötuşları yapmıştı. Benim elbisem rüya gibi, hiç kusursuzdu. İşi biten elbiseyi yardımcısına teslim ediyor, ütüsü istediği gibi olana kadar da zavallı kızcağızın burnundan getiriyordu. Eleni Satirio benim yaşlarımda olmalıydı. Benim gibi uzun boylu ama daha zayıf ve utangaç bir kızdı. Onunla birkaç kez dostluk kurmaya çalışmıştım. Ancak Madame Fengara iş ve dostluk münasebetlerinin bir arada yürüyeceğine inanmıyordu herhalde ki bakışlarıyla ürkütmüştü onu. Eleni'yi içinde gördüğüm elbiselere bakınca onun dükkanlarına gelen kumaşlara, evlerine gittikleri insanların gardıroplarına ne kadar gıptayla baktığını düşünür, içim acırdı. Eğer gelin olursam Londra'ya giderken birkaç güzel kıyafetimi ona hediye etmeye karar vermiştim. Şimdi de veremeyeceğimden değil ama patronunu kızdırmamak için beklemeyi tercih ediyordum. Öğleyin Madame Mavroianni de berber çantasıyla eve vasıl oldu ve hanımların dairelerini ziyarete başladı. Anneannemin malum siesta saatiydi ve annem henüz ortalıkta koşuşturuyor, hazırlıklara nezaret ediyordu. Seles ona yardımcıydı. Her şeyin tatlıya bağlandığından memnun, benim hatamdan dolayı kendisini suçlamaktan vazgeçmişti. Davette servis için Olga'nın Üsküdar ve Salacak'ta yıllarda çalışan Rus arkadaşları yardıma geleceklerdi. Henüz beyaz Rusların İstanbul'a yerleştiği meşhur devrim sonrası kalabalığı olmamasına rağmen özellikle deniz taşımacılığı şirketlerinde ve sefarette memurluk yapan çok sayıda Rus'un eşi de İstanbul'da kendilerine marifetlerine göre iş bulmuşlardı. Babam yemek sonrası ikram edilecek puro ve konyağı ayarlamakla meşguldü. Ben ise artık saatlerin son süratle geçmesini dileyerek akşamı iple çekiyordum. Nişana çok kalabalık çağrılmamıştı. Büyüklerimiz Balkan Harbi'nin ortasında şölene dönüşen bir kutlamanın hoş olmayacağını düşünmüşlerdi. Aile fertleri, her iki tarafın çok yakın dostları ve iş ortakları davetliydi. Toplam 40 kişi kadardık. Müstakbel nişanlım ve ailesi ilk gelenlerdi. Onu bahçe kapısından girerken gördüğüm an nefesim kesildi bir kez daha. O kadar yakışıklı ve çekiciydi ki. Onun da bana bakarken kararından pişman olmadığını hissedebiliyordum. Ama her nedense dudaklarındaki alaycı tebessüm beni çok rahatlamaktan alıkoyuyordu. Sanki bana hep bir sürprizi varmış gibi bakıyordu. Gözleri ne kadar ciddi, pırıldayarak bakarsa baksın, o gülümseme bende temkinli olma içgüdüsü uyandırıyordu. Ama bu saatten sonra yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Tek çare zaman içinde o müstehsi ifadenin sırrını çözmekti. Yüzükleri anneannem taktı. Herkesin alakası üzerimizde olduğu için tören esnasında Nesim'den bakışlarımı kaçırmaya çalıştım. Gözlerimdeki zafer ifadesi ve arzunun diğerlerince fark edilmesinden korkuyordum. Onların fikrinde olabildiğince masum, dünyadan bir haber, saf, henüz 16'sına girmiş yuma olarak kalmayı tercih ediyordum. İç dünyamı derinlerden fırlayıp adeta hortlayan yeni şahsiyetimi fark etmelerini istemiyordum. Kurdeleyi keserken Allah yolunuzu açık etsin dedi anneannem. Adetten miydi bu sözler yoksa deniz aşırı maceralara doğru yol alacağımı o günden tahmin mi etmişti bilemiyorum. Sonra kendisine annesinden kalan Viyana işi pırlanta broşu taktı yakama. Nesim'in annesi alyansımın yanına çiçek şeklinde safirlerin sardığı pırlanta yüzüğü yerleştirdi yanaklarımdan sevgiyle öpüp. Komşu kızını gelin alıyor olmaktan çok memnun görünüyorlardı. Bu arada Nesim de cebinden bir kutu çıkarmıştı. İçindeki baget kesilmiş büyük bir parça safir yüzüğü sol elimi eline alıp parmağıma taktı. Ve aynı elimi hafifçe dudaklarına götürüp tam dokunmadan tuttu birkaç saniye için. Nefesinin sıcaklığı parmak uçlarımdan vücuduma dalga dalga yayıldı. Başını kaldırırken yarattığı etkiyi görmek için gözlerimi delen bakışlarını bana dikti. Dalgalı gür saçları bir yantinle arkaya taranmıştı. Onları o akşamki gibi öpüşmekten yorgun, arzudan terlemiş dağınık düşledim. Beni okuduğundan emindim. Gözlerindeki lacivert korlar sevişmenin aynası gibiydi. Ailelerimiz nişan hediyelerini daha önceden birbirlerine göndermişlerdi aslında. Bizimkilerin Nesim için hazırladıkları kutunun içinde Vahören Konstantin bir saat, Rus yapımı antika minili altın kol düğmeleri ve onunla takım kravat iğnesiyle Lazarides'e diktirilen bir düzine ceplerinde inisiyalleri işli ipek gömlek de vardı. Bana da sedef ve bağa işli muhteşem bir çeyiz sandığında çeşitli nadide kumaşlar, şallar, aileden yadigar takılar gelmişti. Yemekte bütün masalarda söz dönüp dolaşıp politikaya geliyordu. Her gruptan hararetli konuşmalar yükseliyordu. Her ne kadar memleket meseleleri benim ve ailemin istikbalini etkileyecekse de ben bu akşamın bana ait olmasını istiyordum. Onun için tatlıdan sonra nişan pastası ve şampanya ikramı başlayıp da Signor Ferretti bahçe çıkışına mermer kolonlu sundurmaya yerleştirilen piyanoya oturunca rahatladım. Ferretti kadehini kaldırıp sevgili gençlere dedi ve bir vals çalmaya başladı. Anneannemin gözlerindeki yaşı fark etmiştim. İnce kemikli parmaklarıyla önündeki kadehin tijini döndürürken sanki dedemin koluna girmiş de Viyana'da bir salonda vals yapıyor gibi geldi. Onun öyle bir günü düşündüğünden emindim. Yanına eğilip yanağından öptüm. Teşekkürler anneanneciğim. Rüyasından uyandı bir anda. Ne için prensesim? Şimdi sayamayacaktım tek tek. Sadece her şey için diye cevapladım. Onun babam ve annem üzerinde ne kadar tesirli olduğunu bilirdim. Şayet direnmem şu an yaşadığım mutlulukla neticelendiyse bunda anneannemin sesi duyulmayan ama hissedilen otoritesinin büyük dahli vardı, eminim. Anneannem çevremde tanıdığım diğer yaşlılarla kıyasladığım zaman o kadar farklı bir tablo çiziyordu ki, giyimi, saç stili, lisan bilgisi, kültürü, sohbetiyle çağımızın birçok yeni nesil kadınından bile ilerideydi. Her zaman dedemle beraber onun yanında yaşamı müşterek götürmenin getirdiği nevi şahsına münhasır güveni ve hayata karşı duruşu vardı. Onunla erkekler dahi siyaset, politika, edebiyat konuşmaktan keyif alırlardı. Anlatacak çok hikayesi, söyleyecek akıllı lafı her zaman vardı. Gerçi annem de öyleydi ama anneannemin devrinin Avrupalı kadınından bile daha münevver ve cesur kimliği beni her zaman çok etkilemişti. Onun 1851 doğumlu olduğunu düşündüğüm zaman bana çok uzak ve imkansız gelen o devirden nasıl böyle kendine hakim, güvenli, hür fikirli bir kadın çıktığını merak etmekten alıkoyamıyordum kendimi. Levanten ve azınlıklar dahil arkadaşlarımın nineleri ve hele Saint Benoît'daki sörlerimizle kıyasladığım zaman anneannem bütün zamanların ana kraliçesi gibi görünüyordu gözüme. Onun bu inkişafında ailesinin olduğu kadar dedemin de büyük rolü olduğunu bilirdim. Bunu kendisi anlatırdı. Aslında daha o kadar çok hikayesi vardı ki dinlemek istediğim. Bir sene sonra uzaklara gittiğimde onun masal gibi anlattığı eski zamanları kaçıracağım için üzüleceğimi biliyordum. Ve bir şey daha biliyordum. Şayet dedem o kadar erken ölmeseydi anneannem bugün olduğundan da dinç ve keyifli olabilirdi. Zaten dedemi kaybettikten sonra anneannemi babamın yalnız seyahatlere çıkmak zorunda kaldığı zamanlarda annemi izlerken anlamıştım ki onlar gibi birbirini kendi kadar hatta kendinden çok seven çiftler yalnızlığı çok daha zor yaşıyorlardı. Çünkü sadece bir eşi, kocayı değil uzuvlarından, ruhlarından bir parçayı özlüyorlardı. Hasret duygusunu düşündüğüm zaman gözlerim Nesim'i aradı. Birkaç gün sonra Londra'ya dönecekti ve onu önümüzdeki yaza kadar göremeyecektim. Birden içim sızladı. Aynı anda sanki telepatik bir çağrıya cevap vermişim gibi sesini duydum kulağımın dibinde. Küçük nişanlım benim, nasılsın? Nişanlım kelimesine alışmam zaman alacaktı herhalde. Yüzüne bakıp gülümsedim. Teşekkür ederim, iyiyim dedim. Sanki resmi bir hatır sormaya cevap verir gibi. Sebep hem anneannemin bizi duyabilecek olması hem de Nesim'le daha önce sohbet etrafında arkadaşlık kurmamış olduğumuzdandı. Onunla aramızda geçen tek tük konuşma sadece bahçede kaçamak yaşadığımız dakikalarda bedensel heyecanın ve arzuların ortaya çıkardığı mantıktan uzak, cinsellik çağrıştıran sözcüklerdi ve kelimeleri de telaffuz eden daha ziyade o olmuş, ben arada bir onun beni söylemek için zorladığı ifadeleri tekrarlamıştım. Seles ve ailemle beraber olduğumuz ziyaretimize geldiği zaman da ben yine dinleyici, seyirci konumunda kalmayı tercih etmiştim. Konuşurken ses tonumun ve yüz ifademin beni ortaya çıkaracağından korkuyla. Bundan sonra onunla yalnız kalışımızda neler olacaktı bilmiyordum. Sadece iyi misin dedi yine kulağıma doğru fısıldayarak. Halbuki ben çok çok iyiyim. Macera kokan bir gülümsemeyle şekillenmiş dudaklarını bir an tenimde hisseder gibi oldum. İçim titredi. Onun ısrarlı bakışı üzerine gülümsedim. Ben de. Şimdi oldu dedi eliyle hafifçe dirseğime değerek. Ancak bu arada çakmak çakmak parıldayan gözlerini bir başka köşeye kaydırdığında fark ettim. Monsieur Edward Pirro'nun yanında getirdiği yeğeni bize bakıp gülümsüyordu. 30 yaşlarında alımlı son derece çekici ve rahat tavırlı bir duldu Natalie. Bir İngiliz subayı ile evlenmiş ve eşini Hindistan'daki görevi esnasında humma salgınında kaybetmişti. Genç dul bizim evimize ilk kez bir sene evvel kocasının ölümünden hemen sonra amcasıyla birlikte İstanbul'a geldiğinde ziyaret etmişti. Henüz acısının çok taze olması lazımdı ama ne yüzünde ne tavırlarında yastaki bir kadının işaretlerini görmüştük. Hatta acılı bir genç dulu ağırlayacağımız için ev halkı en baştan kendisini onunla beraber hüzünlenmeyi programlamıştı. Ne var ki bu dulun bir kalkıp dans etmediği kalmıştı o akşam. Biz de boşu boşuna üzüldüğümüzde kalmıştık. Aslında benim ayna karşısında oynamam için ideal bir hikayeydi. Ama kocasının trajik ölümünden hiç etkilenmeyen bu kadın bana o kadar itici gelmişti ki ona bir oyun yazmaya bile gerek görmemiştim. İşte aynı kadın şimdi de bahçenin karşı köşesinden bize aslında Nesim'e çapkın gülücükler gönderiyordu. Nişanlım ise ona bakmaya devam ederken benim elimi avucuna alıp dudaklarına götürdü. Bunu nasıl yorumlayacağımı bilemedim ama rahatsız da olmadım değil. Bu konuda ilk fırsatta tavrımı koymalıydım. Hemen dirseğimi avucundan çekip onun yanından uzaklaştım. Yüzümdeki gülümsemeyi mümkün olduğunca bozmadan manolya ağacının dibinde Seles ve küçük halamla sohbet eden Jacques Coppello'nun yanına gittim. Monsieur Coppello tütün fabrikalarında denetleyiciydi. Dedemden kalan işlerden biri de tütün ticareti olduğundan kendisiyle uzun zamandır tanışıyorduk. Ailemizin yakın dostlarındandı. Manolya ağacının dibinde yüzümü Nesim'e çevirerek durdum. Ona beni son bıraktığı yeri, o akşam yaşadıklarımızı hatırlatmak iyi olacaktı. Nitekim benimle kucaklaştığı anlarda gözlerine yerleşen ifadeyle bakması çok uzun sürmedi. Bize doğru yürümeye başlamıştı ki ben bu defa Akif Bey, dayım ve Selanik Bankası Tahsilat Bölümü Müdürü Monsieur Jacques ile Weiner Bank Verein İstanbul Şubesi Müdürü Isaac Botton'la konuşmakta olan babamın yanına gittim. Konu geçtiğimiz ay 9 Temmuz'da İttihat ve Terakki temsil eden Sait Paşa kabinesinin düşüşü üzerineydi. Babam Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın başkanlığında tecrübeli devlet adamlarını bir araya toplayan ve büyük kabine adını taşıyan yeni hükümetten ümitli olduğunu, İttihat ve Terakki'nin kendisini kaptırmış olduğu istibdat benzeri yönetimden sıyrılmasının zamanının çoktan gelmiş olduğunu anlatıyordu. Daha çok genç yaşlarında 1877-1878 Rus Harbi'nde Kafkas Cephesi'nin başkumandanlığını yapan, Abdülhamit devrinde Mısır Fevkalade Komiseri olarak Kahire'de görev alan ve hiçbir yanlışlığı bilinmeyen Gazi Muhtar Paşa'ya herkesin güveni ve sevgisi vardı. Babamın söylediğine göre bütün vatanseverlerin, bütün partilerin artık etrafında toplanacakları ve yıkıcı tesirlere karşı hep beraber cephe alacakları bir hükümet kurulmuştu. Babam benim sessiz sessiz yanında durduğumu fark edince nefes almadan anlattığı heyecanlı sohbetini ara verdi. Göz bebeğime deyip kadehini kaldırdı. Yanındaki diğer beyler onu tekrarladılar. Babam alnıma sevgi dolu bir öpücük kondurdu. Nesim'in yaklaşmakta olduğunu sezince bu defa piyano hocamla sanat üzerine derin konuşmaya dalmış olan, ailemizin büyük hayranlık duyduğu ve bütün evlerimizin bahçelerinde eserleri bulunan heykeltıraş Josep Dresso'nun yanında aldım soluğu. Signor Ferit de son zamanlarda konu müzik bile olsa muhakkak ne yapıp edip bir İtalyan olarak İtalyanların Trablus'ta yaptığından ne kadar utanç duyduğunu söylemek için fırsat kolluyordu. Üzüntüsünde samimi olduğundan çok emindik hepimiz. Özel günlerde ailemizin fotoğrafçısı olan Seba ve Cualyer'den gelen Kalos Kalfayan körüklü makinesiyle bahçeyi dört dönüp kendisine göre şiirsel bulduğu fotoğraf karelerini yakalamak için uğraşıyordu. Bir ara evin giriş merdivenlerine dizilip hep beraber poz verdik. Defalarla tekrarlanan bu işlem esnasında Nesim yan yana durmamızdan istifade elimi tutup sıktı. Avucun içindeki parmaklarım birbirine geçmişti. Biraz ürkmüştüm ama dikkatini benim üzerimde toplamasını sağlamıştım. Sonra birkaç kare de yeni nişanlıları çekmek istedi Kalfayan ve uygun olduğu düşünülen muhtelif köşelerde en fazla el ele veya kol kola pozlar verdik. Tam bitmişti ki Nesim beni nazikçe elimden çekip fotoğrafçımıza seslendi. Bir resim de şu köşede alabilir miyiz lütfen? Doğru manolya ağacının arkasına salıncağımıza doğru ilerledi. Burayı hatırladıkça tahrik oluyorum diye fısıldadı. Korkarım seni birçok şey tahrik ediyor dedim umursamaz bir cesaretle şu Natalie'nin bakışlarını hatırlayıp. Vay vay vay diye gülüşün arasından fısıldamaya devam etti. Bir taraftan da makineye bakıp poz veriyorduk. Onunla ilişkimizi hangi yönde nasıl geliştireceğimizi bilemiyordum. Kesinlikle annem ve babamınkine benzemeyecekti. Nişanımın alaycı, hatta küstah denilebilecek bir tarzı vardı. Cinselliği yaşama fırsatı olmadığı anlarda sarılıp kucakladığı zamandan çok farklı bir kişiliğe bürünüyor ama sonra ilk karşılıklı konuşma şansımız olduğunda derhal aklına gelen kelimeler tensel zevkleri çağrıştıracak şeyler oluyor ve hemen gözlerindeki lacivert alevler yanmaya başlıyordu. O an kararımı verdim. Eğer Nesim'i bir tek cinsellikle elde tutabileceksem ben de onun istediği gibi bir kadın olmak için ne gerekirse yapacak, beni bırakmasına fırsat vermeyecektim.